Ankara, Ankara.
Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır.
Yılında bir sohbet sırasında Afet İnan'a böyle söyler Mustafa Kemal Atatürk. Ama bu sohbetten 15 yıl sonra 10 Kasım 1938'de çok erken bir zamanda aramızdan ayrılır. Kısacık ömrüne yüzyılları sığdırır. Bağımsızlığımızı, özgürlüğümüzü, vatanımızı, kısacası her şeyimizi borçlu olduğumuz o yüce insan. Türk ulusu atasının ölümüyle derinden sarsılır ve ona yaraşır bir anıt mezar yapmak ister. Uluslararası bir yarışma açılır pek çok ülkeden. 19 proje katılır bu yarışmaya. Yarışmayı Profesör Doktor Emin Onat, Doçent Orhan Arda'nın projesi kazanır. 1944 yılında görkemli bir temel atma töreniyle başlar Anıtkabir'in inşaatı ve 9 yılda tamamlanır. Heykellerinden kabartmalarına, kulelerinden süslemelerine kadar her bir noktası ilmek ilmek işlenen ve derin anlamlar barındıran atamızın ebedi istirahatgahı, başkentimizin simgelerinden Anıtkabir'i konuşacağız bugün. Konuğumuz araştırmacı yazar Nezih Kuley'in Ankara Ankara'ya. Hoş geldiniz Nezih Bey.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Nasılsınız? Görüşmek.
Teşekkür ederim. Sağ İyiyim. Siz de iyisiniz değil
mi? Ben de
iyiyim.
Çok teşekkür ediyorum.
Sağ evet olun. Bugün bu güzel konuyu evet. konuşacağımız için ben çok heyecanlıyım.
Ben de öyle.
Yani sevgili dinleyenlerimiz programın sonunda konuşulmayan nice şey kalmış diyeceksiniz. Çünkü vaktimiz oranında konuşmaya çalışacağız. Olabildiğince değerli toplu. Anıt bloğun ilk bölümü olan 26 basamaklı görkemli merdivenden çıkarak başlayalım isterseniz. Anıtkabir'i anlat. Menezip'e ya da sizin uygun gördüğünüz başka bir yer varsa ben her şeyden önce bu 26 basamağın anlamını soracaktım ama
bütün törenler orada başlıyor biliyorsunuz. Evet. Bu 26 basamak 26 Ağustos tarihinde başlıyor bizim büyük taarruzumuz. O tarihi simgelemek için yapılmış. O 26 basamaktan sonra son 5 basamak vardır. O 5 basamak da Yunan ordusunun 5 gün içerisinde yok edilmesiyle 30 Ağustos meydan muharebesinde olması ve artık bizim zaferimizin kesinleşmesi anlamına geliyor. Anıtkabir tabii böyle bir programa sığacak bir konu değil. Fakat biz de elimizden geldiğinde bugün bunu anlatmaya çalışalım. Şimdi biliyorsunuz Anıtkabir'de 10 tane kule var.
Evet.
Ve Aslanlı Yol bu 2 tane kuleyle başlıyor. Sağ tarafta İstiklal Kulesi, sol tarafta Hürriyet Kulesi. Anıtkabir'e böyle bir giriş yaparak isterseniz konuşmaya başlayalım.
Olur.
Bu sağdaki kulede İstiklal Kulesi'nin önünde bir takım heykeller var. 3 tane kadın heykeli. Soldaki kulenin önünde de Hürriyet Kulesi. Burada da 3 tane erkek heykeli var.
Evet.
Bunların çok önemli anlamları var. Ama isterseniz ben bu kulelerin genel olarak bir hikayesini anlatmak istiyorum.
Tamam.
Yani aslında bu kulelerle bize bir hikaye anlatılıyor. Kurtuluş Savaşı'nın hikayesi ve amacı. Deniyor ki hikayede İstiklal ve Hürriyet için yola çıktık. İstiklalimizi ve hürriyetimizi kazanmak için bizim çok haklı olduğumuz bir konu vardı. O konu müdafaa hakkımızdı. Yani savunma hakkımız. Vatanımızı savunma hakkı bize verilmişti.
Evet.
Ve de bu da Müdafaa-i Hukuk Kulesi olarak devam ediyor. Tam Müdafaa-i Hukuk Kulesi'nin karşısında Mehmetçik Kulesi var. Bizim haklı olmamız yetmez. Bu hakkımızı ele geçirebilmemiz için bir Türk ordusuna, hatta biliyorsunuz Mehmet Akif, İstiklal Marşı'nın Türk ordusuna ithaf etmiştir. Öyle başlar. Yani Türk bir ordu oluşturmak gerekiyordu.
Evet.
İşte bunun içinde bir Mehmetçik Kulesi kuruldu. Bu iki hak bir araya gelince zafer elde edildi. Şimdi birinci kısım bu. 5 kuleye böyle bakalım.
Evet.
Şimdi bu İstiklal Kulesi ile önündeki, İstiklal Kulesi'nin önündeki 3 kadın heykeli çok önemli. Şöyle önemli. Bu 3 kadın ulusal giysiler giymiş üç kadın. Yani öndeki iki kadının ellerinde başaklardan oluşmuş bir çelenk var. Bu başaklardan oluşmuş çelenk bize şunu söylüyor. Türkiye bereketli topraklar üzerine. Biz bu ana yurdun bereketli topraklarının kadınlarıyız. Ve arkadaki üçüncü kadınla birlikte köylü kadını hepimiz atamızın bu bereketli topraklara katkısını biliyoruz. Ama onun ölümü bizi çok fazla üzmektedir. Öndeki kadının elinde zaten su şeyi vardır, böyle bir su kabı. O da Atatürk'ü olan sevgisini dile getirmek üzerine böyle bir su kabı taşımaktadır. Çok güzel üç tane heykeldir. Burada Anadolu'nun bereketi, Anadolu kadınlarının vatana ve Atatürk'ü olan sevgisi ve özlemi anlatılıyor. Fakat tabii ki sadece sevgi, özlem, bereket yeterli değil. Tam karşısında bu heykellerin üç tane de erkek heykeli var. Bir tanesi öğrenci, bir tanesi asker, bir tanesi de köylü bu üç heykelin. Görmüşsünüzdür mutlaka bunlara gittiğinizde. Tabii, tabii. Bunların da ayrı ayrı simgeleri var.
Gördük ama bundan sonra gördüğümüze farklı bakacağız bu programdan sonra.
İnşallah.
O yüzden yani çok kıymetli.
Bu üç önemli şeyi temsil ediyor bunlar. Bir tanesi asker olan batılık savunma gücümüzü temsil ediyor. Öğrenci olan bilim, teknoloji, buna tabii olan bağlılığımızı, ona olan özlemimizi ifade ediyor.
Köylüyüz olan da üretim.
Hem köylü, cumhuriyet ilan edildiğinde Türkiye'nin üretiminin %80'i tarım zaten. Hani üretimi başka türlü tanımlamak da mümkün değil. Ve bu heykel grubu Hüseyin Özkan'ın heykel grubu. Bunları da söyleyelim. Çünkü şöyle bir durum, aslında Anıtkabir bir sanatçılar ürünü, sanatçıların
değil
ortak
mi?
Ürünleri
bir işbirliği.
Şey, işbirliği ve üretkenlik ortamı.
Bir taraftan da Hürriyet ve İstiklal Kuleleri'nde kabartmalar da var. O da heykeltıraş.
İçindeki kabartmalar. Evet, şimdi önce dışarıdayız, daha içeri girmedik diye.
Onu da anlatacak mısınız?
Anlatacağım tabii ki. Mesela şimdi önce Hürriyet Kulesi'ni anlatalım. Hürriyet Kulesi'nin içindeki kabartmada elinde kağıt tutan bir melek figürü var. Meleğin yanında şaha kalkmış bir at var. Bu melek figürü bağımsızlığı ve bağımsızlığın kutsallığını, elindeki kağıt Hürriyet beyannamesini sembolize ediyor. At ise hürriyet ve bağımsızlık sembolü eskiden beri. Bu da Zühtü Müridoğlu'nun eseri. Genel olarak kabartmalar Zühtü Müridoğlu'nun eserleri. Bu Hürriyet Kulesi ile ilgili bir şey söylemek istiyorum izninizle. Biz sizle daha önce konuştuk, hatırlar mısınız? Sabiha Gürayman'ı anlattık. Dedi ki burada çok ünlü bir kadın vardı. Bu kadın inşaat mühendisi. Buranın denetiminden sorumluydu diye. Şimdi Hürriyet Kulesi'nin içerisinde Anıtkabir'de kullanılan malzemeler var. Anıtkabir'i yapan o mimarların resimleri var. Oraya emeğe geçmiş kişilerin şeyleri var. Hürriyet Kulesi'ne girdiğiniz zaman bunları görüyorsunuz. Hemen İstiklal Kulesi'ne içine girdiğim zaman ise ne görüyoruz? İstiklal Kulesi'nin içindeki kabartmalarda da ayakta duran ve iki eliyle kılıç tutan bir genç. Yanında kaya üzerine konmuş bir kartal figürü bulunuyor. Şimdi burada da şöyle, kartal aslında enteresan bir şey. Anıtkabir'i toptan olarak incelediğinizde bir Selçuklu, Osmanlı, eski Türk, yani Selçuklulardan öncesi Türk kültürü izlerini görüyorsunuz her şeyde, kabartmalarda, yerlerdeki mozaiklerde. Bütün bunların bir sentezi aslında Anıtkabir. Bu nedenle de tabii anlatılması uzun sürer diye baştan konuştuk. Kartal Selçukluların da biliyorsunuz simgesi, gücün ve istiklalin ve bağımsızlığın simgesi kartal. Dolayısıyla kılıç tutan kişi de Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını savunan genci temsil ediyor. Dolayısıyla biz bağımsızlığımıza düşkünüz ve bu tarihten, geçmişten beri kartalla birlikte bugüne kadar gelmiştir diye de yorumlayalım.
Figürler, evet. Peki şimdi biraz da hızlı olmamız gerekiyor ya. Sonra biz aslanlı yola doğru ilerleyelim mi?
İlerleyelim ama iki tane şey söylemek istiyorum. Bu kulelerin içinde hepsinde Yasemin Hanım, Atatürk'ün çok önemli sözleri var. Burada hepsini okumamız mümkün diyor. Oraya gidildiğinde görülen. Mesela İstiklal Kulesi içinde şöyle bir sözü var Atatürk'ün. Buyurun. Bunu burada söylemek istiyorum. Diyor ki, biz hayat ve bağımsızlık isteyen ulusuz ve yalnız ve ancak bunun için hayatımızı hiççe sayarız. Bizim hayatımızda en önemli şey bağımsızlıktır diyor. Gelelim aslanlı yola.
Orada da yine Hüseyin Özkan'ın yaptığı 24 adet aslan heykeli bulunuyor sevgili dinleyenlerimiz. Ve bu heykellerden de söz edeceğiz. Hüseyin Özkan Atatürk'ün Hitit uygarlığına özel ilgisini dikkate alarak Maraş aslanından yola çıkarak tasarlamış bu aslanları. Ankara'nın son sahibi olmamızı sağlayan atamızın anıt mezarına bu aslanları koyarak Ankara'nın ilk sahiplerine, yani Hititlere, tarihimize yine bir vurgu yapabiliriz. yaparak devam etmişiz.
Hem Hititlere vurgu yapılıyor aslanlarla, hı-hı, hem de Oğuz boylarına. 24 Oğuz boyu olduğu için 24 aslan var.
Tamam.
Bunlar ikişer ikişer duruyorlar ve böyle oturmuş vaziyetteler. Evet. Yani hani aslanların kükre... Bu şu demek, biz, hı-hı, aslında aslanız, hı-hı, ama bağımsızlık istediğimiz ve bize kimse saldırmadığı takdirde kimseye saldırmayacağımız için böyle sakin ve dingin duruyoruz. Bize dokunmayın, hı-hı, ama böyle sakin olduğumuzda bakmayın. Hı-hı. Aslında özümüzde biz bir aslanız.
Aslanız,
mesajı,
evet,
vermek için. Bir de aslanlı yolda dikkat ederek yürüyen herkes
bilir ki
yere bakarak yürümezseniz ayağınız takılır ve düşersiniz. Onun için yere bakarak döşemek üzere, hı-hı, hem asimetrik hem de 5 santim aralıklı olarak yapılmıştır taşlar. Şimdi hem asimetrik hem 5 santimetre aile olunca siz ister istemez başınız önünüzde yürürsünüz. Hı-hı. Bu başınız önünüzde
saygı
yürüdüğünüz için de evet, yani kendiliğinden bir ataya saygı olgusu, hı-hı, oluşmuş olur yani.
Bu yolun bitişinde de tören alanına çıkarken sağda ve solda 2 kule daha var.
Evet, söylemiştik işte,
evet,
bir tanesi Müdafaa-yı Hukuk Kulesi.
Evet.
Yani bizim savunma hakkımız var. Ötekisi Mehmetçik,
tamam,
Kulesi.
Sonra tören alanına mı geçiyoruz?
Evet, o kuleleri geçtikten sonra,
tamam,
tören alanına geçeriz. Ama bu kulelerle ilgili bir iki şey söylemek istiyorum.
Tamam.
Mesela bu Mehmetçik Kulesi'nde gene Atatürk'ün çok önemli bir sözü var. Diyor ki, kahraman Türkleri Anadolu Savaşları'nın anlamını kavramış, yeni bir ülke için savaşmıştır.
Hı hı.
Daha çok sayıda gene Mehmetçik'le ilgili
sözleri
var, ama bunun karşısında da Müdafaa-yı Hukuk Kuleleri var. Bütün kulelerin, hı hı, içinde tabii ki bu kabartmalar var.
Hı hı.
Mehmetçik Kulesi'nin dış yüzeyinde olan kabartmakta şöyle bir şey var. Cepheye gitmekte olan Mehmetçik'in ayrılışını, hı hı, ifade eden bir kabartma görüyoruz.
Hı hı.
Bu kompozisyonda elini asker olun omuzuna atmış, onu vatan için savaşa gönderen hüzünlü, hı hı, fakat gururlu anne tasvir edilmiştir. Aslında Mustafa Kemal Atatürk çok büyük vurgu yapmıştır kadınlara.
Hı hı.
Sözlerinden bir tanesi de Anadolu'daki kadınların yaptığı fedakarlığın hiçbir kadının yapacağı kadar çok olmadığını vurgulamıştır. Böyle kadınlara özgü, özel olarak, hı, sözleri kulelerin içerisinde yer almaktadır.
Evet, şimdi bu 15 bin kişi kapasiteli olan alana geçelim ve Cumhuriyet, Zafer, İnkılap, Misak-ı Milli, Barış ve 23 Nisan kuleleri,
evet,
çepeçevre sarmalıyor bu meydanı. Alanın her noktasına verdiğimiz bağımsızlık ve özgürlük savaşı anlatılmış aslında. Kulelerin isimlerinden de bu,
evet,
çok net anlaşılıyor. Tören meydanı ise Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Ankara Kalesi'nin kesiştiği aks üzerinde. Bu da çok ilginç bir nokta bence.
Şöyle Yasemin Hanım, tören alanında durup yüzünüzü Çankaya'ya doğru dönerseniz,
evet,
önünüzde Çankaya'yı, arkanızda Ankara Kalesi'ni görürsünüz.
Hı-hı.
Bu şu demek, biz Ankara Kalesi'nden aldığımız güçle Cumhuriyet'i hayata geçirdik. Hı-hı. Bu bilerek bu aks üzerine oturtulmuştur. Yani kendiliği olan bir şey değildir. Hmm. Bir pencere gibidir.
Hmm.
Aslında şu anda silüet bozuldu tabii. Bu çok önemli şey. Yüksek binalar yapıldı. Ama ilk yapıldığında,
evet,
oralarda Rasat dağlar da boştu böyle aslında.
Değil,
evet, tabii,
tabii.
Oradan baktığınızda, hı-hı, Çankaya'yı, buradan baktığınızda da Ankara Kalesi'ni görürdünüz. Böyle,
evet,
bir şeydi.
Evet.
Bu alan 15 bin kişilik biliyorsunuz.
Hı-hı.
Bu alanı kuleler şöyle çeviriyorlar aslında. Müdafaa-yı Hukuk Kulesi, Mehmetçik Kulesi, Zafer Kulesi, hı-hı, Barış Kulesi, 23 Nisan, Misak-ı Milli, İnkılap ve Cumhuriyet.
Hı-hı.
Yani böyle bir alan içerisindeyiz. Biz bir araya geldiğimizde bütün bunların bir bileşkesi haline geliyoruz.
Hı-hı.
Ama çok dikkat ederseniz enteresan şeyler, hı-hı, görürsünüz o tören alanında da. O tören alanındaki yer zemini
bir
halı gibidir aslında.
Hmm.
Yani halı, ama nasıl bir halı? Şöyle,
siyah, kırmızı öyle taşlarla.
Öyle bir, öyle bir dikkat ettiğinizde bunun Türklerin ilk halısı olan Pazırık halısındaki bazı motifleri içinde, hmm, taşıdığını görürsünüz mesela.
Evet.
Okla yay gibi, koç boynuzu gibi mesela.
Hmm.
Koç boynuzu hem bizim halılarımızda hem erkekliği temsil eder hem de güzel, savunmayı.
Hmm.
Yani mesela Orhun yazıtlarının etrafında da koç boynuzları vardır. Türkler koç boynuzunu bir savunma ve güvenlik şey olarak kullanmışlardır.
Hı-hı.
O motifi diğer taşlarda da görürüz. Taşlara girmek bir program açısından çok zor. Neden diyeceksiniz?
Hı-hı.
Onun ayrıca ele alın. Ama şöyle bir durum var. O alan size bunu hissettirir. Yani siz aslında ta Pazırıklardan, Orta Asya'dan gelen,
evet,
aynı zamanda Selçuklu'nun da devamı olan bir ulusun insanlarısınız,
evet,
ve burada toplandınız ve hatanıza karşı bulunuyorsunuz.
Hı-hı.
Burada bir söylemede geçmek istemediğim,
tamam,
bir şey var. Çok sayıda taş Anadolu'nun değişik yerlerinden getirilmiştir. İtalyan bir şirketin mermerleri,
hı hı,
ve onların danışmanlığında mermer süslemecilik yapılmıştır. Varaklar çok ciddidir. Taşların nitelikleri çok özel olarak seçilmiştir ve daha da önemlisi Yasemin Hanım, bu anıt blok 150 ton. Aslında bir 150 tonluk bir bloğu bir bina olsa ya da işte bir ev olsa çok kolay bir şey. Ama 150 tonluk bir bloğu yıllarca hiç sarsılmadan ya da eğilmeden, bükülmeden böyle bir mimari özellik olarak orada tutmak ve o tepenin üzerine yerleştirmek kolay bir iş değildi. Çok zor bir işti ve bu işi başardılar. Şöyle de bir şey söylemeden geçmek istemiyorum. Aslında bu açılan yarışmaya çok sayıda şey katıldı diyoruz ama Cumhuriyet'in kuruluşundaki temel prensip liyakat ve adaletti. Bu seçici heyet sadece Türklerden oluşmadı. Mesela seçici heyetin içerisinde 3 tane yabancı mimar ve inşaat mühendisi vardı. 3 tane de Türk vardı. Bunlar 3 tane eseri seçtiler ve bunları 3 tane eseri sundular. Bu 3 tane eserden sadece bir tanesi seçildi ama seçilmediğini şuydu. Türk düşüncesini, kültürünü ve dokusunu en iyi yansıttığına inanıldığı için seçildi ve en iyi mimari özelliklere sahip olduğu seçildi. Bu açıdan
değerli.
Bu işi yapan, evet, hani Mustafa Kemal Atatürk şey demiş ya, beni Türk doktorlarına emanet edin. Bence binalarınızı da Türk mimarlarına emanet edin diyecek kadar önemli bir çalışmanın sonucu diye.
Harika bir sonuç gerçekten. İnsan her dinleyişinde büyük bir hayranlık duyuyor tüm detaylara. Şimdi tören alanından Anıtkabir'in en önemli bölümü olan Şeref Holü'ne çıkalım mı?
Valla çıkmadan önce ben orada karşımızda iki tane böyle kabartma görürüz. Hatırlar mısınız böyle girdiğinizde? Şimdi geldiniz.
Tabii.
Bu 15 bin kişilik alanda. Sağda bir kabartma vardır, solda bir kabartma vardır. Bu kabartmalar çok dikkat çekmez insanların ama bunların her ikisi de çok önemli kabartmalardır. Bir tanesi Sakarya Meydan Savaşı'nı anlatır. Sağ taraftaki, sol taraftaki de başkumandanlık meydan muharebesini anlatır. Şimdi sağ taraftaki Sakarya Meydan Savaşı'nı anlatan eser İlhan Koman'ıdır. Sol taraftaki başkumandanlık meydan muharebesini anlatan ise Zühtü Müridoğlu'nun eserleridir.
Evet.
Bunların hepsi çok uluslararası nitelikte simgesel eserlerdir. Yani Sakarya Meydan Savaşı bizim düşmanı Ankara'da durdurduğumuz bir savaş
tabii,
biliyorsunuz.
Tabii.
Ve bu Sakarya Meydan Savaşı'nı Ankara'da durdururken aslında biz yeni bir ordu oluşturuyoruz. Çocuklar, gençler, bütün Anadolu bütün gücüyle işte bu ordunun toplanması, savaş esnasında güçlükler, kırık kanılar, bütün bunların hepsini hissedersiniz. Yani baktığınızda Sakarya Savaşı'nın bütün bu acısını ve ıstırabını ve bunun sonucu da ortaya çıkan kazanmış bir ordunun gücünü hissedersiniz.
Peki hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü hangisinde?
Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir sözü girişinde var.
Tam girişinde. Evet. Tamam. Evet. Şimdi yavaş yavaş merdivenleri çıkıyoruz.
Çıktık.
Biz mozoleye doğru ilerliyoruz.
Kaç tane merdiven çıkıyoruz diye soruyorum.
Ama ondan da var mı? 40,
evet, 42 tane merdiven çıkıyoruz. İşte bu 42 merdivenin de
anlamı neymiş?
Anlamı şu: Cumhuriyet kurulduğunda Mustafa Kemal Atatürk'ün 42 yaşında olduğu.
Evet.
Çok simgesel şeyler var tabii. Bir de giderek simgesel şeyler üretiliyor. Hani bunların da başlangıçta mimarların kurguladıkları şeylerden yeni düşünceler de ortaya çıkıyor. Bu da çok önemli.
Çok güzel.
Belki de onlar da öyle kurguladılar. Biz yeni keşfediyoruz.
Belki.
Bilmiyorum.
Bilmiyoruz ki.
Evet.
Girişin sonunda Atatürk'ün Türk gençliğine hitabı var.
Evet.
Sağında 10. yıl nutku var ve taş kabartma üzerine altın yaldız harflerle Emin Barın tarafından yazılmış ve son derece de etkileyici.
Evet.
Ve artık atamızın huzurundayız.
Evet. Şimdi atamızın huzurundayız ve orası zaten bildiğiniz gibi çok özel işlemelerle, mermerlerle kaplı bir alandır.
Evet.
Bütün her şeyiyle bu dokuyu aksettiren bir şey. Ortada da bir büyük mermer blok var biliyorsunuz.
Evet.
Asıl
sembolik
şey olsa,
bir light var
aşağıdadır.
Evet.
Aşağıda tonoz dediğimiz bir mimari yöntemle yapılmış bir şey vardır. Böyle kemerlerle yapılmış bir sekizgen ortasında gerçek mezarın olduğu yer vardır. Bunun etrafında 83 tane pirinç vazo var.
Evet.
Bu pirinç vazo da Anadolu'nun her yerinden gelmiş toprak. Bir de buna ilaveten Kıbrıs ve Azerbaycan'dan gelen topraklar var. Burası çok
yani vatan toprağıyla sarmalanmış.
Evet, ama enteresan bir şey var. Bu çok konuşulmaz. Orada dört renk mermer vardır.
Nedir o?
Bu dört renk mermer siyah, beyaz, kırmızı ve yeşil mermerdir.
Evet.
Aslında ben bir programda anlatmıştım burada ama atlamış olabilir. Türklerde yönler renklerle anlatılır. Kuzey kara, güney ak. Kuzeydeki deniz Karadeniz, aşağıdaki deniz Akdeniz. İşte doğu kızıl, batı yeşil, kızılırmak, yeşilırmak falan gibi.
Buradan
i̇şte
böyle. Kaynaklı yani.
Bu başka bir şey. Dünyanın dört yönünün ortasında bulunmaktadır aslında. Mezar odası gerçekten çok
etkileyici bir. Zaten hani odaya inmeden gördüğüm lahitin olduğu yerde hani hepimizin böyle gözyaşlarıyla önünden geçtiği asıl mezar odası. Zaten Anadolu Selçuk döneminin kümbet mezar anlayışı.
İşte o tonozların yapılmasıyla. Evet.
Onu...
Hatta geçenlerde bir kitap vardı. Türklerin son koruganı Anıtkabir diye. Yani o ana tarihteki
ya, ne güzel değil mi? Korugan. Evet. Çok çok güzel. Peki bir de bayrak direğinden de söz edelim mi Nezih Bey?
Valla bu bayrak direği çok önemli bir şey diye. Şundan dolayı en uzun bayrak direği bir kere. Yani 33,5 metre 53 santim uzunluğunda bir bayrak direği. Buna Nazım-ı Cemal adında bir Türk, Amerika'da yaşayan, Amerikan vatandaşı da olmuş bir Türk var. Kendi fabrikasında üretiyor bunu ve gemiyle Amerika'dan gönderiyor. Bu bayrak direğinin biz gördüğümüz şeyin altında da sarsıntılardan yıkılmasın diye 4 metre de altında bir uzunluğu var. Şimdi bu bayrak direğinin...
Yani bu yaklaşık 38 metrelik bir şey gelmiş bize oradan, değil mi?
33 metre lüysa.
Bir de
özel
yani,
bir gemiyle...
Müthiş bir şey.
Yani bir gemi, hani
biz hayal bile edemiyorum yani. Gerçekten hayal bile edemiyorum. Öyle bir şeyin Ankara'ya gelmesini.
Şöyle bir şey daha var. Bu da çok önemli. Ama bizim o Barış Parkı var biliyorsunuz Anıtkabir'in etrafında. Ondaki ağaçlar da dünyanın her tarafından gelmiş mesela. Çok.
Evet, hani ağacı biraz daha hani...
Evet, daha kolay tabii ki. Daha kolay dikersiniz.
Ama
bu direk yani. Bir de bu direğe mesela o günkü şartlarda karayoluyla naklediyorsunuz. Yani limanda indiriyorsunuz.
Evet. Yani nasıl? O yani kadar tır öyle bir tır yok.
Hayır, öyle bir tır yok. Tır yok.
Nasıl yani?
Ve de bunu nasıl getirdi? Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bir de bu bayrak direği biliyorsunuz bir kaide üzerinde oturuyor.
Evet, evet.
Bu kaide üzerinde bir meşale var,
evet.
Bir kılıç var, bir minfer var, bir meşe dalı var, bir de zeytin dalı var. Şimdi bunların simgesel anlamı var. Mesela meşale uygarlığımızı temsil ediyor. Biz uygar bir ulusuz. Bundan dolayı orada meşale var. Taarruz gücümüzü ve savunma gücümüzü gösteriyor. Kılıç. Biz de saldırılırsa kendimizi koruruz. Elimizde kılıcımız olur. Miğfer ise biz vatanımızı her zaman savunuruz. Biz simgeliyor. Şimdi çok enteresan bir şey var. Biz zeytin dalını biliriz.
Evet.
Zeytin dalı çok yaygın olarak barışın simgesi. Kuşun ağzında gider. İşte ama meşe dalı da çok sık kullanılan bir şey aslında bu simgesel anlatımda. Zaferi şey yapar. Aslında çok ilginç. Bu zafer talkı yapılır ya. İşte o zafer talklarında genel olarak meşe ağaçlarının şeyleri kullanılır mesela.
Yaprakları. Değil mi? Falan. Doğru.
Dolayısıyla Anıtkabir konusunda bayrak direğimizi anlattık ama şeyleri anlatmadık. Bayrak direğinin sağında 23 Nisan Kulesi var.
Evet.
Saymıştık. Solunda ise Misak-ı Milli Kulesi var. Biliyorsunuz bu Misak-ı Milli Kulesi içerisinde bir defter var. Heyetler şeyden çıktıktan sonra o deftere el yazılarıyla yazar ve bu defterler sonra yayınlanır. Yani ne
halka açıktır
bunlar. Ve de çok özel bir önem verilir. Yani tören ancak o deftere yazıldıktan sonra bitmiş. Öyle der asker gelir. Doğru. Der ki tören bitmiştir komutanım der ve öylece tören sonlanmış olur. Misak-ı Milli Kulesi bu amaçla kullanılır. Bir de tam Misak-ı Milli Kulesi'nin biraz daha ilerisinde tam bu Sakarya Meydan Savaşı rölyefinin yanında bir başka kule var. O başka kulede de Atatürk'ün eşyaları falan sergiliyor ama bir de onun içerisinde Anıtkabir Müzesi aşağıda.
Ayrı.
Anıtkabir Müzesi de aşağıda, şey de aşağıda. Hatta daha değişik şeyler de var. Çok büyük panoramalar var Anıtkabir'in altında. Yani onlara da girilebilir. Her biri çok. 3 tane büyük panorama bunlar. Bunlar Çanakkale Savaşı'nı, Kurtuluş Savaşı'nı falan anlatıyorlar. Ve de çok özel olarak hazırlanmış şeyler bunlar. Aydın Erkmen tarafından koordine edilen bir grafik çalışması. Dünyanın en önemli grafik çalışmalarından bir tanesi. Yani bunu burada söylemek onur duyuyorum. Yani çok güzel bir şey. Çok da iyi bir anlatım. Yani hem Kurtuluş Savaşı'nı hem de diğer şeyleri okullarda ders olarak, görsel olarak anlatmaya kalkarsanız ancak bu kadar güzel anlatabilir. Çok iyi yapılmış çalışma.
Siz şeyden bahsediyordunuz, ben sözünüzü böldüm. Sakarya rölyefinin yan tarafında Atatürk'ün özel eşyalarının sergilendiği
bir tane kule var. O İnkılap Kulesi. Öteki tarafta da Cumhuriyet Kulesi var. Yani aslında bizim bütün amacımız inkılapların en büyüğü olan, devrimlerin en büyüğü olan Cumhuriyet'i gerçekleştirmekti. Ve bu bütün kulelerin sonunda vardığı nokta Cumhuriyet'e varır, Cumhuriyet Kulesi'ne. Cumhuriyet Kulesi ile Müdafaa-i Hukuk Kulesi'nin altında kütüphane var.
Kütüphanenin içeriği Atatürk'ün okuduğu kitaplar mı?
Kütüphanenin içerisinde Atatürk'ün okuduğu kitaplar da var ama asıl başka bir şey var. Kütüphanede Atatürk'ün yazdığı kitaplar var. Şimdi Atatürk'ün okuduğu kitaplar çok... Atatürk'ün okuduğu kitapları bastılar. Ciltler dolusu oldu. Onu biliyorsunuz değil mi? Atatürk'ün okuduğu kitaplar basıldı ve ciltler dolusu oldu. Ve o kütüphanede 3123 kitap var. Bunların içerisindeki en önemlileri bence Atatürk'ün kendi yazdığı kitaplar. Zaten biliyorsunuz Nutuk'u kendi yazdı, kendi okudu. Ama pek bilinmez Medeni Bilgiler kitabı var Atatürk'ün. Kendi yazdı Medeni Bilgiler. Ama daha da önemlisi ilk geometri kitabı var. Atatürk'ün kendi el yazısıyla yazdığı ilk geometri kitabı var. Yani oraya gittiğinizde onların el yazısıyla, notlarıyla falan bakmanız, görmeniz mümkün.
Çok, çok güzel. Çok
yani
güzel.
Anıtkabir'i bir girip gezmeye kalksak acaba ne kadarlık bir şeydir? Bence bir günde zor bitirilir bir şey.
Zaten Anıtkabir. Bizimki sadece kısa yani bir ziyaretten ibaret oluyor.
Anıtkabir'e insanlar şöyle bir şey için gidiyorlar. Bence eksik bilmedikleri için zannediyorum.
Tabii.
Yani ne olduğunu. Ya da işte çok iyi anlatılmadığı için meydana geliniyor. İşte bir heyet önderliğinde ya da tek başınıza, Atatürk'ün mezarını gezip çıkıp gidiliyor. Öyle bir olay. Halbuki Atatürk kuleleriyle mesela, kulelerin içindeki bilgilerle, arabaları var mesela. Atatürk'ün kullandığı arabalar o kulelerde yer alıyor. Giydiği elbiseler var. Bize de yer alıyor.
Bir rehber eşliğinde bunu yapabilmek herhalde çok büyük bir...
Evet, aslında ben de diyorum ki acaba hafta sonları böyle gönüllü rehberlik mi yapsam acaba, çok iyi olur. Enteresan bir şey bu iş. Gezdikçe, bir de öğrendikçe de işin sonsuzluğu ortaya çıkıyor.
Değil mi?
Evet. Mesela oradaki taşlara girmedik. Taşların her birinin mitolojik anlatımları var. Onların bize bıraktığı bilgiler var. Yani Anıtkabir gezerken bir yandan işte duvarlarda ne var, bir yandan yerlerde ne var, bir yandan şey içerikte ne var diye bakmak lazım. Çünkü bunların her birinin arkasında çok iyi mimarların, çok iyi sanatçıların, mesela çok enteresan bir şey. Bizim Anıtkabir'i yapan iki tane ünlü mimarımız var. Bir tanesi Emin Halit Onat, ötekisi Ahmet Orhan Arda. Emin Halit Onat'ı biz 53 yaşında kaybetmişiz. 1961 yılında ölmüş kendisi. Fakat 53 yaşındayken ordinarius profesör olmak gibi, o zaman öyle bir kavram var mesela, ordinarius profesör kavramı.
O
mertebeye erişmiş. Rektör, dekan, bölüm başkan, bütün bunları yapmanın dışında bize o kadar çok ürün bırakmış ki, mesela Yıldız Teknik Okulu onun ürünü. Bir sürü köy enstitüsü yapmış. Hamidiye, Mahmudiye, Kepirtepe Enstitüsü. Evet. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi onda. Yani böyle enteresan. Hatta size bir şey söyleyeyim.
Zaten
Ankara'daki Emniyet Müdürlüğü de onun eseri.
Öyle mi?
Evet, o da çok enteresan.
Zaten hiçbir şey yapmayıp sadece Anıtkabir'i yapsadı biz yine duacıydık yani. O kadar
ama başka
muhteşem
bir şey var. Anıtkabir yapanlar, Orhan Arda, hani şey dedik ya, burası 150 tonluk bir blok.
Evet.
Mesela hiç eğilmeden, sarsılmadan, kırılmadan falan duruyor. Şimdi bu çok büyük bir bina bilgisi gerekiyor. Orhan Arda profesör oldu sonra. Ama ne dalında oldu biliyor musunuz? Bina bilgisi dalında. Dünyadaki en önemli bina bilgicilerinden bir tanesidir. Evet. Evet. Kulübe yapmak kolay. Ya da apartman da yapmak kolay. Ama bakın, yüzlerce apartmanın olduğu bir blok yapıyorsunuz.
Yani
Ankara depremler, küçük küçük depremler olan bir yerdir.
Tabii.
Ankara öyle hani sırf deprem kuşağın
olmasa
dışında
da
bir yer değil. Çok fazla yağmur yağar, yeri geldiğinde kuraklık olur, şu olur, bu olur. Fakat biz Anıtkabir'i hep gezerken böyle sanki yeni yapılmış bir yer geziyor gibi.
Hiçbir eskime yok. Hiçbir çatlak yok.
Çünkü seçilen malzeme çok önemli. O malzemeye gösterilen itina çok önemli. Dolayısıyla böyle elimizde bu derece çok müthiş bir şey var.
Nezih Bey, bir taraftan da Atatürk'ün silah arkadaşı ve Türkiye Cumhuriyeti'nin de ikinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün de mezarının Anıtkabir'de olması.
Evet, onu da burada belirtmemiz yarar var. İsmet İnönü'nün mezarı çok da enteresan bir yerdedir. Zaferle Barış Kuleleri'nin arasındadır. Yani zaferi kazanan orduların komutanlarından birisidir kendisi ve yurtta sulh cihan da sulh ve barış öyküsünün en önemli şeylerinden bir tanesidir. Dolayısıyla mezarı oradadır. Fakat hep şu söylenir, bütün heyetlerin arkasında İsmet İnönü vardır. Çünkü oraya heyetler dizildiklerinde o açıdan baktığımızda İsmet İnönü mezarının orada olduğunu görürüz, bilir.
Evet, bugün Anıtkabir'de çalışması olan bazı sanatçılarımızı andık ama diğerlerinin de isimlerini sayalım kısaca. Sahne tasarımcısı Tarık Leventoğlu, müze koordinatörü Mehmet Özel, evet, ressam Turan Erol, ressam yine Aydın Erkmen ve az evvel ismi söylemiştiniz siz Nesibi, Ankara'da İz Bırakan Kadınlar programında anlattığımız inşaat mühendisi, yine siz söylediniz
Sabiha
Rıfat Gürayman. Evet.
Biraz söz edelim isterseniz.
Olur.
Vaktimiz var mı bilmiyorum ama şöyle, şimdi bu her birinin bıraktığı izler var Anıtkabir'de. Yani isimlerini geçerek Tarık Leventoğlu bu taşlarla ilgili ve bu tasarımla ilgili bir arkadaşımız. Çok aslında Nezih Eldem de var. Yani hatta şöyle bir şey söyleyeyim. Anıtkabir'le ilgili çok geniş kapsamlı bir heyet kuruluyor. Anıtkabir'in ana inşaatı bittikten sonra buradaki Türk kültürünü buraya yansıtabilmek için nasıl bir çalışma yaparız diye. Onun içerisinde Afet İnan da var. İşte çok sayıda katkı veriyorlar. Turan Erol'un mesela müzenin çıkışında çok güzel, herkesin görmesini önereceğim bir Çanakkale Savaşı şeyi vardır. Müze çıkışında görürsünüz. İnanılmaz Çanakkale Savaşı'nı anlatan çok güzel bir tablodur. Mehmet Özel bu müzenin koordinatörlüğünü yapmıştır. Çok da güzel bir müzedir gerçekten, Anıtkabir Müzesi. Orada bir de bir başka bölümü vardır. Zaman zaman başka sergiler de yapılır. Geçenlerde mesela Çanakkale Savaşı ile ilgili bir sergi vardı. Sabiha Gürayman'dan söz etmeden geçemiyoruz hep ama anlattık biliyorsunuz. O Türkiye'nin ilk kadın voleybolcularından birisidir aynı zamanda ve erkek takımında oynuyordu. Aynı zamanda da Anıtkabir'in böyle olmasında çok önemli bir izi olduğunu düşünüyorum. O hem inşaat mühendisi hem de kontrol mühendisiydi Anıtkabir'in ve oradaki her bir taşın üzerinde o kadın estetik zevkinin yansımalarını görürsünüz. Ben her gittiğimde Sabiha Gürayman'ın bir izini hissederim. Böyle bir duyguya kapılırım.
Çok güzel. Sevgili dinleyenlerimiz, ömrünü savaş meydanlarında geçiren, bir milleti yok olmaktan kurtaran ve milleti için hep en iyisini, en güzelini isteyen Mustafa Kemal Atatürk, 10 Kasım 1938'de henüz 57 yaşındayken ve daha yapacak pek çok şey varken ne yazık ki aramızdan ayrılır. Ebedi istirahatgahı Anıtkabir tam da onun tarihine olan ilgisini yansıtacak ve yaşatacak şekilde eski bir frik yerleşkesinin üzerine ve bir kurgan mantığıyla inşa edilir. Tıpkı sizin az evvel söylediğiniz gibi.
Evet, orasının adı Rasat Tepe'dir aslında.
Rasat Tepe, evet.
Rasat Tepe ve orada ölçümler yapılmaktadır. İlk şantiye binası da daha önce rasathane olarak kullanılan bina olarak. Evet, o kullanıldı. Yani inşaat başladığında rasathane binası da inşaatın şantiye binası olarak kullanılmıştır.
Çok güzel. Duvarlarında atamızın sözleri, Türk milletinin yürüttüğü milli mücadeleyi simgeleyen kuleler, heykeller, kabartmaları, süslemeleriyle her santimetre karesinde tarihimizi, ulu önderimizin bizim için yaptıklarını görür, onu hissederiz. Anıtkabir'de yatar Atatürk ama asıl yeri elbette Türk milletinin kalbi de, değil mi Nezih Bey?
Evet, doğru. Bizim marşlarımızdan bir yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Orada
adın yazılacak.
Evet, adın yazılacak.
Mücevher taşa.
Oradaki mücevher taş nedir diye sorulduğunda tarihçilerimizden biri şöyle demişti. Mücevher taş Türk ulusunun kalbidir.
Ay, çok güzel.
Evet.
Çok güzel. Gerçekten hani sizin anlattıklarınızla bir kez daha ziyaret etmek isterim ben. Tüm bu detaylarla daha farklı bir gözle bakarak Anıtkabir'i ziyaret etmek şart oldu.
Evet, bence de çok
biz
güzel.
Biz hep o Mozele'nin önünden geçiyoruz ya. Ha, bu arada o da Ankara Kalesi'ni gören bir pencere görüyor değil mi arka tarafına? Onu söylemeyi unuttum galiba.
O arka tarafından görüyor olabilir.
Görünüyor,
ama asıl Ankara Kalesi İstiklal ve Hürriyet Kulelerinden baktığınızda görüyor.
Evet.
Yani doğru aks Hürriyet Kuleleri'nin aksıdır yani.
Evet, sizin az evvel söylediğiniz arkada Türkiye Büyük Meclisi vardı demiştik.
Evet.
Bu gözle bir kez daha ziyaret etmeliyiz. Eğer Ankara'da değilseniz de memlekete gelirseniz mutlaka atamızı ziyaret edelim. Ankara'da bugün araştırmacı yazar Nezih Kuleyin'le Anıtkabir üzerine konuştuk. Çok çok teşekkür ederiz Nezih Bey.
Demek.
Bilmediğimiz o kadar çok şey öğrendik ki.
Yaşa Mustafa Kemal Paşa, yaşa. Yaşa Mustafa.
Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, spikeriniz ben Yasemin Pamukçu. Teknik masada Nuri Göktaş. Bir sonraki Anıtkabir ziyaretinde belki de kulağınızda konuştuklarımızdan kalanlarla orada olacaksınız. Hoşçakalın. Ankara, Ankara.